İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Ankara'da onur yürüyüşüne polis sert bir şekilde müdahale etti. Katılanları darp ederek gözaltına aldı. Gelişmeleri Ankara muhabirimiz Cansu Timur aktaracak. Ardından dış politikayla devam edeceğiz. Cansu merhaba, hoş geldin.
İyi yayınlar.
Cansu sen yaşananları anbean takip ettin, izledin. Biz de aslında buradan İstanbul'dan takip etmeye çalıştık ama neler yaşandığı oldukça sert görünüyordu müdahale. Sendeyiz.
Evet Gökçe, ikinci Ankara Onur Yürüyüşü için LGBT'ye artılar bugün 5.30'da Kuğulu Park'ta buluşacaklarını söylemişlerdi. Oradan Tunalı Hilmi üzerinde yürümelerini bekliyorduk biz aslında. Ama bu hafta boyunca yani Ankara Onur Yürüyüşü'nün yapılacağı belli olduktan sonra yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner hafta boyunca hani Onur Yürüyüşü'nü yaptırmayacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu ve paylaşımlarda bulunmuştu. Yani bunlar böyle sosyal medyada atışmalara taşınmıştı bunlar. İşte LGBT artılar onur yürüyüşünü yapacağız derken yeniden Refah Partiler onur yürüyüşünü yaptırmayacağız diyorlardı. Bugün biz 5.30'a doğru 4.30 gibi parka gittik. Kuğulu Park'a gittik. Özgecan arkadaşımla birlikte. Polis Kuğulu Park'ı ablukaya almıştı. Ve hani yeniden Refah Partiler gelmişlerdi. Yeniden Refah Partili olduğunu düşündüğümüz sarıklı bazı insanlar parka girmişlerdi. Polis onları da parktan çıkarttı ve hani yaptırmayacağını söyledi onur yürüyüşünü. Zaten Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner de Ankara Valiliği beni aradı. Onur yürüyüşü yaptırılmayacak diye paylaşımlarda da bulunmuştu. Bunun üzerine LGBT'ye artılar üç kola dağılmışlardı ve hani farklı Ankara'nın farklı sokaklarından Kuğulu Park'a inmeye çalıştılar. Ancak polis izin vermedi. Bülten Sokak tarafından Kennedy'ye doğru inmeye çalışan LGBT'yi artılar polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar. Biber gazıyla karşılaştılar ve polis araçlarına bindirilerek gözaltına alındılar. Orada bir arkadaşımız da Mezopotamya Ajansı'ndan stajyer bir arkadaşımız da biber gazına maruz kaldı. Polis yüzüne biber gazı sıktı. Kendisi bayıldı ve tripodunu kaybetti. Daha sonra kurumundan bir başka arkadaşı daha yanında vardı ve hani arkadaşının gözaltına alınmasının yanlış olduğunu, kendisinin gazeteci olduğunu söylerken polisle arasında bir gazetecilerin tartışma yaşandı. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde yoğun gözaltıların ardından bittiğini düşünmüştük biz onur yürüyüşünün. Başka bir grup çıkmayacak zannetmiştik ancak en son tekrar bir grup Kuğulu Park'a inmeye çalıştı ve hani en uzun yürüyen grup onlardı çünkü polis onların oradan geleceğini tahmin etmiyordu. Tunalı Hilmi Caddesi'nden bayağı ilerlediler ancak Kuğulu Park'a varamadan yeniden Refah Partililerle karşılaştılar. İki grup birbirine girdi bu sefer. Yeniden Refah Partililer LGBT artıların bayraklarını ellerinden aldı. Orada işte birbirlerine ittiler, kalktılar. Bu sefer polis araya girdi. İşte vatandaşlar LGBT artılara destek çıktı. Son gözaltılar da orada yapıldı. Yine sert bir biçimde. Ankara'da onur yürüyüşü bu şekilde sona erdi diyebilirim. Şu anda çok sayıda LGBT artı emniyette ve hani gözaltı sayısını net olarak alabilmiş değiliz. Ama avukat arkadaşlarla irtibata geçtik. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısını öğreneceğimizi umuyoruz. LGBT artılar Kuğulu Park'a inlemeden onur yürüyüşü bitti diyebilirim.
Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Sen anlatırken aslında yaşananları senin kamerandan kaydettiğin görüntülerle de izledik. Polis çok sert müdahale etmiş Ankara'da. Çok teşekkür ediyoruz. Biz devam edelim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Yine Ankara ile devam edeceğiz. İyi Parti lideri Meral Akşener de Ankara'daydı. Esnaf ziyaretlerinin bugünkü durağı Ankara'ydı. Tunalı, Ulus ve Yeni Mahalle esnafını ziyaret etti. Yoğun ilgi vardı Akşener'e, izleyelim.
Düşmanın İşte Çankaya, işte Başbakan Meral Akşener. Ne güzelsin Çankaya, Başbakanımız Meral Akşener. Bu güzel karşılama için her birinize ayrı ayrı candan yürekten teşekkür ediyorum.
Başbakan Meral, Başbakan Meral.
Oğlum, niye siz abilerin sinirini bozuyorsunuz şimdi? 20 Ocak'tan itibaren il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan. Şimdi biz ona evleri de ekledik. Ev ev, kapı kapı. Dolaşarak seçmenin veli nimet olmasını sağlamak amaçlı yaptığımız gezilerin, demin söylediğim gibi muhteremlerin rahatını bozmak amaçlı seçmenin özne olduğu, veli nimet olduğu, seçmenin derdinin konuşulduğu, o dertlere çarelerin üretilip o çareler üzerinden siyasetçilerin yarıştığı bir siyaset atmosferini ve seçmen odaklı, insan odaklı bir siyaset şeklini sizinle birlikte el ele vererek birlikte beraber yeniden inşa etmek üzere yola çıkmıştık. Asılıyorum, Allah'a emanet olun.
İYİ Parti'mizin genel başkanı, Türkiye'mizin müstakbel başbakanı Meral Akşener.
Gazeteci ve yazar Fehmi Koru bizimle birlikte. Fehmi Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi programlar.
Teşekkür ediyoruz Fehmi Bey. Fehmi Bey, aslında hem altılı masayı hem biraz iktidar seçim stratejisini soracaktım size ama böyle Meral Akşener'in Ankara ziyaretinin hemen ardından size bağlandığımız için böyle bir böyle nasıl izliyorsunuz İyi Parti Meral Akşener'i değerlendirmenizi de alayım yeri gelmişken.
Aslında yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen başarılı bir çizgi izliyor İYİ Parti. Bunda Meral Akşener'in gerçekten deneyimli bir politikacı olması, kadın olması ve fikirlerini gayet açık bir şekilde ifade etme gücüne sahip olması büyük rol oynuyor. Öyle zannediyorum ki gittiği her yerde de bir anne şefkatiyle karşılanıyor. İnsanlarla konuştuğu zaman ilgi görüyor ve onlara ilgi göstermesi de o ilgiyi büyütüyor. Dolayısıyla İYİ Parti'nin bugün geldiği nokta kamuoyu yoklamalarına da yansıdığı şekliyle şu anda Türkiye'nin üçüncü veya dördüncü partisi durumunda bir parti. Yeni kurulmuş olmasına rağmen bu noktaya gelmesi, bu başarıyı göstermesi gerçekten dikkat çekici.
Peki, hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu aslında muhalefet hareketliydi. Hem Halkların Demokratik Partisi'nin kongresi vardı hem de altılı masa, muhalefetin altı liderinin bir araya geldi. Altılı masa toplantısı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapıldı. Şimdi biraz aslında kamuoyunun ilgisi azalmış görünüyor altılı masa toplantılarına. Sizce buna bir heyecan katmak için ne yapabilir bu altı lider, altı parti, bu masa? Önümüzdeki süreçlerde ne önerirsiniz altılı masaya?
Aslına bakılırsa yani altı birbiriyle gerçekten farklı özelliklere sahip partinin zaman zaman bir araya gelmesi, ayda bir defa zaten o masa etrafında buluşuyorlar ama bu arada bir ay beklemeden de liderler gerekli gördükleri her ortamda birbirlerini ziyaret ederek bu birlikteliklerini pekiştirme, işte ise kamuoyu gözünde pekiştirme ihtiyacı duyuyorlar. Bu önemli. O masada buluşmaları bugün 6.'ya doğru gidiliyor. Dolayısıyla her ay yaptıkları o toplantılarda konuştukları sonradan yazılı bir metin olarak açıklamaya dönüşüyor. Onlara baktığımız zaman da gerçekten altı parti açısından ortak noktaları tespit eden o açıklamalar yine bir başarı bence. Çünkü neticede çok geniş bir platform teşkil ediyor orada ifade edilen görüşler. Dolayısıyla da bunların açıklanmasında yarar var. Ancak söylediğiniz gibi 5 defa bir araya gelmiş olan liderler, ardından 5 defa yapılan açıklamalar biraz kanıksanmış gibi giderek ilk seferinde, hatta ikincide duyulan ilgi sonrasında biraz yavaşladı. Beşincide bayağı yavaş olarak ortaya çıktı. İnsanların ilgisi dağılmış görünüyor altılı masaya karşı. Çünkü netice itibariyle söyledikleri şeyler artık birbirine çok benzemeye başladı. Onun için insanları heyecanlandıracak kimi bir şeyler yapmak lazım. Muhalefet açısından, özellikle bu altılı masa etrafında buluşan liderler açısından. Ne yapılabilir diye düşündüğümde benim aklıma birkaç buluşma öncesinde sanki ev sahibi konumunda olan parti sadece lideriyle değil, kendileri açısından Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünebilecekleri bir kişinin de davet edilmesiyle ve onun diğer 5 lidere takdim edilmesiyle, muhtemelen zaten tanıdıkları bir isim olacaktır. Ve bundan sonra yapılacak bütün o buluşmalarda her ev sahibi parti de yine kendilerinin Cumhurbaşkanı olarak da adayı olarak da düşünebilecekleri kendi içlerinden veya önemsedikleri bir ismi oraya davet ederek böylece o masayı 7'ye çıkartmaları, o masada bulunanların sayısını 7'ye çıkartmaları belki bu heyecanı uyandırabilir diye düşünmüştüm. Ama bu son toplantıdan sonra başka bir fikir aklıma geliyor. O da şu: neden böyle her toplantıya ev sahibi parti bir adayı konumunda düşündükleri ismi çağırsınlar? Her partinin lideri yanında o düzeyde gerçekten saygı duyulacak bir ismi o masaya getirirse, yani orada 6 kişi değil de 12 kişi olursa ve bu isimlerin de Cumhurbaşkanlığı adaylığına uygun görüldüklerine göre belli bir seviyenin üzerinde isimler olacaklarını da düşünürsek, o 12 ismin bir arada bulunmaları bence muhalefetin henüz daha onlara oy verme konusunda kararlı hale dönüşmemiş olan muhtemel taraftarlarını heyecanlandırabilir diye düşünüyorum. Adaylarının sayısının çok olması fazla önemli değil. O insanlar da bulundukları yerde, yani o masada kendi görüşleriyle birlikte liderlerine de yeni fikirlerini getirebilirler ve böylece her seferinde aynı fikirlerin bir metne dönüştüğü açıklamalar yerine daha zengin açıklamalar yapılabilir diye düşünüyorum.
Peki, Türkiye bir süredir seçim atmosferinde aslında. İktidarın ekonomiyle ilgili hamleleri var. İşte asgari ücrete ara zam yapıldı. EYT'lilerle ilgili bir çalışmanın devam ettiği söyleniyor. Aslında biraz ekonomik olarak sürdürülebilir kılmaya çalışıyor en azından vatandaşın. Yani çok çok ağırlaşmaması için tablonun bir çabası var gibi duruyor. Sizce bu sürdürülebilir mi? İktidar açısından seçimi zamanında yapmak mı? Yoksa şu an biraz iyileşme sağlanmışken erken seçim ihtimali mi daha olumlu bir senaryo olur?
Baktığımız zaman şu anda ekonomi konusunda alınan kararlar aslında şaşırtıcı. Çünkü bugüne kadar yıl sonlarında yapılan düzenlemelerle yetiniliyordu. Asgari ücret yılbaşında belirleniyor ve o bir yıl süreyle uygulanıyordu. Ama 6 ay içerisinde asgari ücretin enflasyon karşısında önemini bütünüyle yitirmesi ve vatandaşları market ve pazar alışverişlerinde dokunulmaz hale gelmiş olan sebze ve meyve fiyatları karşısında bile, ki yaz ayındayız, o fiyatların çok aşağılarda olması gerekirken hala yüksek görünüyor. Markete gittiklerinde her hafta değişen fiyatlarla ve yükselen fiyatlarla karşılaşmaları karşısında yeniden bir düzenleme yapmak gerekti ve gerçekten şaşırtıcı bir biçimde, sadece bizler şaşırmadık, o gün bu artışı ilan etmesi beklenen Cumhurbaşkanı da %25 olarak bildirdiği halde yanında bulunan bakan tarafından hayır efendim %30 zam yaptık diye bir şaşırtıcı açıklamayla karşımıza çıkılması ve bunun da yılbaşı beklenmeden daha 6. ayın sonunda yapılması insanın aklına bu düzenlemelerin bir amacı olması gerektiğini düşündürüyor. Sadece asgari ücrete zam yapılmadı. Baktığımız zaman bugün gazetelere de yansıyan zamlar emekliler, çalışan kesim ve devlet memurları için de söz konusu. Dolayısıyla ilk 6 ayın çok yüksek olan enflasyon rakamlarına uygun zamlar yapılacağı için yine çalışan kesimin, memur ve emeklilerin yüzünde gülümsemeler meydana getirecek bir yeni düzenleme bu. Dolayısıyla evet enflasyon yüksek ama hiç değilse hükümet bunun üstesinden gelmek için çaba gösteriyor gibi bir hava doğmuş durumda. Sadece ekonomi değil, baktığımız zaman işte Madrid'e gidildi. Orada NATO üyesi ülkelerin devlet başkanı, devlet hükümet başkanlarıyla bir araya gelindi ve orada dünya liderleriyle yan yana ve birlikte pozlar verilen o fotoğraflarla karşı karşıya kaldık. Ayrıca iddialı olarak oraya gidildi. Her ne kadar o iddiaların bütünüyle yerine getirilmesi herhalde söz konusu olmadı ama yine de hiç değilse propaganda açısından zihinlere yerleşebilecek bir zafer sözcüğü sıkça kullanılmakta. Bu ikisi de yeterli değil. Başka noktalarda da hükümetin bazı dar boğazları açma yönünde çabalar gösterdiği görülüyor. Bir bazı yerlerle barışma girişimleri olduğunu duyuyoruz. Bu bakımdan bütün bunlar bir yıl sonra yapılacak bir seçim öncesinin hazırlıkları değil de sanki daha yakın alınması, daha yakın alınması düşünülen bir ara, bir yeni yakın bir seçim veya hatta bir baskın seçim hazırlığıymış gibi de hiç değilse böyle bir düşünceyi akla getiriyor. Ben zaten uzunca bir süredir bu seçimin zamanında yapılmasının pek muhtemel olmadığını düşünenlerdenim. Bunun pek çok sebebi var. En önemli sebeplerden biri her ne kadar iktidar cephesinin hukukçuları ısrarla aday olabilir deseler bile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasanın 101. maddesinde çok açık bir şekilde yazılı olan iki defa seçilmiş olan Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olamaz maddesi gereği aday olamayabileceği ve aday olması için çaba göstermeleriyle de bir tartışma atmosferinin doğabileceği, bunun da iktidar açısından zor üstesinden gelinebilecek bir sorun olarak karşısına çıkacağı kanaatindeyim. Bunu aşmanın anayasada bir yolu var aslında. O da seçim tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından erken alınması. Eğer seçim tarihi erken alınırsa o zaman iki defa Cumhurbaşkanı seçilmiş olmasına rağmen Tayyip Erdoğan aday olabiliyor. Bunu da düşündüğümüz takdirde sanki bütün bu yapılanlar o engeli aşmanın da yolu erken seçim olduğuna göre bir erken seçim hazırlığının varlığını bizlere düşündürüyor.
Bu arada dediniz ki işte iktidara yakın hukukçular bunun farklı şekillerde aşılabileceğini söylüyorlar. Mustafa Şentop da hatta bir yazınızda belirttiniz. Sizi arayıp açıklama da yapmış. Daha önce de kendisi basına, kamuoyuna bu tip bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında teknik olarak üçüncü kez değil ikinci kez aday olduğu. Çünkü arada sistemin değiştiği aslında. Bu nedenle de ikinci kez aday olacağı iddiası var. Hatta sizi yanılmıyorum değil mi? Yazmıştınız bunu da. Sizi de arayıp söylemişti galiba bu fikrini.
Haklısınız. Mustafa Şentop da bir hukukçu, profesör. Millet Meclisi Başkanı olmanın yanında hukukçu kimliği de olan bir insan, bir siyasetçi. Ancak kendisinin yazdığı 40 sayfalık bu konuya ilişkin yazıyı çok dikkatle okudum. Orada ileri sürdüğü görüşler herhalde kendilerini tatmin ediyor ama şahsen bir hukukçu olmadığım halde beni tatmin etmiş değil. Çünkü netice itibariyle baktığınızda anayasa değişti. Evet, sistemi de değiştiren değişiklikler yapıldı. Ancak anayasayı değiştiren anayasa komisyonunun başkanı idi o zaman Mustafa Şentop. Anayasanın yeni biçimine bu maddeleri yazarken oraya bu sınırlamanın, yani iki defa seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa aday olamayacağı kısıtlamasının yanına bir cümlecik ekleyebilselerdi, ekleselerdi. Yani bu madde ilk seçimde kullanılamaz, seçim sistem değiştirildiği için diye bir cümlecik oraya koysalardı, o zaman zaten bir tartışma gerekmeyecekti. Onu koymadıklarına göre o madde bugünkü haliyle sistem değişikliğine rağmen geçerliliğini koruyor görüntüsünde. Nitekim yine profesör unvanını taşıyan, ülkede çok önemli görevler üstlenmiş geçmişte ve bugün pek çok hukukçu da bu kanaatteler. Yani erken seçim dışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının mümkün olmadığı kanaatindeler. Ben de o kanaatteyim. Ve bugünkü bütün gelişmeler de sanki hükümetin o sınırlamanın, kısıtlamanın da üstesinden gelmeyi de getireceği için bir erken seçim düşüncesi içerisinde olduklarını şahsen bana düşündürüyor. Ama tabii kendilerine sorulduğu zaman seçim zamanında olacak, Haziran 2023'te olacak açıklamasını yaptıkları için de sanki sadece bir erken seçim değil, bir baskın seçimle karşı karşıya kalabiliriz diye de düşünmeden edemiyorum.
Fehmi Koru, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
Ben de teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs raporunu yayınladı. 27 Haziran 3 Temmuz'da 57.113 yeni vaka tespit edildi. 25 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 30.478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26.635 olarak açıklanmıştı. Şükran Şençekiçer'in sunduğu Koronavirüs Doğrular Yanlışlar, Doğru Bilinen Yanlışlar'da Profesör Doktor Esin Şenol bundan sonra Türkiye'yi ve bizleri nelerin beklediğini anlattı.
Dünyada COVID durumuna baktığınızda Türkiye sırasında şunu görüyorsunuz. Son iki haftada vakalarda %397 artış, ölümlerde de günlük %5'lik bir artış tarif ediyor. Son iki haftanın eğilimini Türkiye için böyle tarif ediyor. Herhalde Dünya Sağlık Örgütü'ne verilen verilerle bizimle paylaşılan veriler arasında farklılık olduğunu düşünüyorum ben. Ancak şöyle söyleyeyim, şimdi bugün itibariyle benim merkezimde de test pozitiflik oranları geçen hafta %11'lerdi, bu hafta %30'lara çıktı ve test yaptırabilmek ve yapmak artık çok güç. İşlem öncesi hiçbir test yapmıyoruz, ameliyat öncesi hiçbir test yapmıyoruz. Buraya test yaptırmaya gelenlere de tırnak elimizden gelen güçlüğü çıkarıyoruz. Çünkü kısıtlı artık test yapabilme yetimiz var. Yaklaşık 900 gün olmuş diye hesaplıyorum ben, yanlış hesaplamıyorsam. Tam 30 aydır pandeminin içindeyiz ve giderek yoksullaşan bir, yoksulluğun arttığı bir kesimle ve aslında bakanlık bütçelerinin de tümüyle şehir hastaneleriyle özel hastanelere aktarıldığı bir dönemde. Yani üniversite hastaneleri olarak bizler ya da birinci basamakta salgını canhıraş izlemiş olan aile hekimi arkadaşlarımız artık kaynak bakımından da çok kısıtlı. Hem aşılara erişimimiz, aşı için liste yapıyoruz. 6 kişi olunca ancak plakonu alabiliyoruz bakanlıktan. O da dağlar aşıp bakanlığa kendi imkanlarımızla ulaşıp o plakonu alıp getiriyoruz falan. Yani her şeyin çok daha zorlaştığı bir aşamada büyük kar topu gibi bir şey geliyor üzerimize. %397 artış herhalde kar topu dediğimiz şeyin, yani şimdi sizin gördüğünüz o işte %114'lük olmuş dediğiniz artışın önümüzdeki hafta %114 olarak görülmeyeceğini de açıklaması. Başlangıçta da aslında ben daha Mayıs sonundan itibaren genç insanlarda nezle gribim diyen kime baktıysam pozitif bulduğumu açıklayarak, genç insanlarda ayaklı bir şekilde taşıyorlar bu virüsü, yakında yaşlıların hastalığıyla karşımıza çıkacak. Çünkü hastalanan grupları artık aşısızlar, yaşlılar, bağışıklığı eksiltilmiş kişiler diyorduk. Ama şimdi bu yeni varyantla birlikte herhalde Türkiye'de de 4 ve 5'in hakimiyeti başladı diye düşünüyorum. Daha 1 ve 2'nin hasarını atlatıp biraz yatışmış gibi görünürken. Ama genç insanlarda da orta kritik seyrediyor. Yani ateşleri oluyor, çarpıntıları oluyor, halsizlikleri oluyor, eklem kasarları oluyor. Ama biz gene de başındaki korkunç tabloları gördüğümüz için bu 3-5 günlük tabloya razı olun diyoruz. Büyük bir kırıklık, halsizlik vesaire. Ama yaşlı insanları yatırmaya başladık, onu söyleyeyim. Oksijen ihtiyacı olan ve akciğer tutulumu olan yaşlı insanları yatırmaya başladık.
Medyascope Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde artan şiddetin nedenini araştırmak için anket yaptığını yazmıştı. Sağlık çalışanları anket sorularını şiddeti meşrulaştırdığı ve körüklediği gerekçesiyle eleştirmişti. Sağlık Bakanlığı anketi durdurdu.
Sağlık çalışanlara yönelik şiddet riskini 2019-2023 stratejik planında tespit eden Sağlık Bakanlığı, vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında şiddetin sebebini araştırmak için hastanelerde anket yapıyordu. Medyascope'a konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Kazım Doğan Eroğulları, anket sorularını usulsüz rapor, ilaç istekleri gerekçe olarak değerlendirmeye sunulmuş. Soruların bu şekilde sorulması şiddetin meşrulaşması sonucunu doğurur sözleriyle eleştirmişti. Sağlık Bakanlığı o anketi durdurdu. Gelişmeyi Medyascope'a değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Eş Genel Başkanı Kubilay Yalçınkaya, anketin geri çekilmesinin doğru bir karar olduğuna dikkat çekerek, anket kapsamında bizleri en fazla inciden 14. soruda şiddet uygulayana şiddet uygulama sebebiniz soruluyor. Hangi neden şiddeti doğurabilir ki? Örneğin bakana sağlıkta yaşanan sorunlardan kaynaklı şiddet uygulanabilir mi? Bakan kendisini de bu bakanlığın bir çanış olarak görmesi gerekiyor diye konuştu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına çatıdan tüfekle ateş açarak en az 6 kişiyi öldüren ve 30 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan gözaltına alındı.
Yetkililer Chicago banliyosu Highland Park'ta 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucunda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Polis 22 yaşındaki Robert Crimo isimli zanlının yakalandığını açıkladı. Saldırgan daha önce polis tarafından görüşülmek istenen kişi olarak nitelendirilmiş ancak gözaltının ardından saldırıyı düzenleyen kişi olduğu anlaşılmıştı. Yaralıların tedavi edildiği North Shore Üniversitesi Sağlık Merkezi'nin Acil Durum Hazırlık Tıbbi Direktörü Dr. Brigham Temple, yaralıların yaşlarının 8 ila 85 arasında değiştiğini ve yaralananlar arasında 4'te çocuğun bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada saldırı karşısında şoke olduğunu belirterek "Biz her zaman imtihan edildik ancak hiçbir zaman başımızı alıp gitmedik" dedi. Ülkedeki silahlı şiddet salgını ile mücadeleye devam etme sözü veren Biden "Pes etmeyeceğim" diye konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da ABD'de dün düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili taziye mesajı yayımladı.
Rusya'nın Lisçansk kentini ele geçirmesinin ardından Ukrayna yeni bir savunma hattına çekildi. Ukrayna Başbakanı, ülkenin yeniden inşasının Rus oligarkların varlıklarıyla finanse edilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus birliklerinin Lysychansk'ı ele geçirmesinin ardından Luhansk'ta zafer ilan etti ve Rus askerlerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam edeceğini açıkladı. Putin, "Umuyorum ki Rus birliklerinin operasyonları Luhansk'ta olduğu gibi devam edecek" dedi. Rus birlikleri dün Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yer alan Lysychansk kentini ele geçirmişti. Dün İsviçre'de bir uluslararası konferansta konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şimihal, ülkesinin yeniden inşası için yaklaşık 750 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını belirtti. Rusya'nın dondurulan varlıklarının 300 ila 500 milyar dolar arasında olduğunu belirten Şimihal, toparlanmanın ana kaynağının Rusya ve Rus oligarklara ait dondurulmuş varlıklar olması gerektiğini düşünüyoruz. Rus yetkililer bu kanlı savaşı başlattı, bu toplu yıkıma sebep oldu ve bunun için sorumlu tutulmalılar dedi. Video konferans yöntemiyle konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna'nın yeniden imarının tek bir ulusun yerel bir görevi değil, tüm demokratik dünya için ortak bir görev olduğunu söyledi.
Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Ön plana çıkan transfer gelişmeleri haberimizde.
Avrupa futbolunda 2022-2023 sezonu yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Valerian İsmail yönetiminde bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çekiyor. Daha önce Gedson Fernandes'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, dünse Burnley'in 29 yaşındaki Hollandalı santraforu Weghorst'u İstanbul'a getirdi. Beşiktaş Weghorst'u bir yılına renklerine bağlayacak. Jose Mourinho'nun takımı İtalya Serie A ekibi Roma ise Fransa Lig 1 takımlarından Lille'de 4 sezondur forma giyen Zeki Çelik'i 7 milyon euro bedelle transfer etti. 25 yaşında milli savunma oyuncusu İtalya'nın köklü kulübüyle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Bir dönem Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Igor Tudor ise Fransa Lig 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın yolunu tuttu. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, Tudor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. 5 Ağustos'ta başlayacak heyecan 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Sezonun ilk derbisi ise 8. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak.
Bülteni kapatıyoruz ama hızlı ve kısa yorum sizlerle olacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararın ardından sert düşüşler yaşayan dolar kuru yeniden 17 lirayı geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre tüketici fiyatları Haziran ayında %4,95 arttı. Son 12 aylık enflasyon ise %78,62 olarak hesaplandı. Bu oran 2002'den bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçmiş durumda. Enflasyon araştırma grubuna göre ise enflasyon Haziran ayında %8,31 artarken bir yıllık artış %175,55 oldu. Medyaskop yorumcusu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Haluk Levent hızlı ve kısa yorumda açıklanan bu rakamları değerlendirdi. Hoşça kalın, yarın görüşmek üzere.
TÜFE %78,62. Üzerinde biraz tartışmaları var. ÜFE açıklandı. ÜFE'de %138. Dolayısıyla arada 50 puanlık bir fark var. Tabii esas itibariyle de ulaştırmada büyük bir etkisi var. Kimin? Petrol fiyatlarıyla döviz kurunun birlikte. Buna bakacak olursak da, dolayısıyla buna bağlı olarak da ulaştırma grubundaki fiyat artışı %123 gibi çok yüksek. Gıdada ise %94. Bu gıda önemli çünkü esas itibariyle hem ulaştırma hem gıda kentsel yoksulların bütçesinde çok önemli bir pay tutuyor. Dolayısıyla genel enflasyon üzerinden bir zam aldılar ama zaten ona da zam denemez. Sadece fiyatların artışına uyarlanmak çabası diyelim çünkü uyarlama da söz konusu değil. Özellikle ulaştırma ve gıdayı düşünecek olursak zaten yoksulların karşılaştığı fiyat şoklarına şoklarıyla karşılaştıracak olursak bu aldıkları zam solda sıfır mertebesinde kalıyor. Peki bu enflasyon nereye gidecek? Bu herkesin kafasında olan bir soru. Onun için bazı böyle hani ekonometrik bir tahmin yapmak tabii ki çok kolay değil. Hele bu bu verilerle yani hem güvenilirlik problemi olan hem de detaylarını göremediğimiz verilerle ama bazı varsayımlar üzerinden gelecek konusunda öngörülerde bulunabiliriz. Bir kere böyle bir hesap yapacaksak, yıl sonu enflasyonu üzerinde sadece duracaksak, şimdiye kadar birikimli enflasyonun yani 6 aylık enflasyonun %48 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada böyle bir %2'lik, 3'lük bir tempoyla gidecek olursa minimum %70 gibi TÜİK enflasyonunun 65-70 gibi bir seviyede olacağını düşünmemiz mümkün olabilir. Şimdi enflasyon öngörüsünde bulunmak için birkaç noktaya bakmamız gerekiyor. Bir ve en önemlisi ekonomi yönetiminin bu enflasyonla mücadele etme konusunda herhangi bir politikası var mı diye bakmamız lazım. Ama bir politika olmadığı için enflasyonun bulunduğu patikada devam edeceğini söyleyebiliriz. İkinci olarak bu az önce bahsettiğim kanallardaki durum ne? Yani enflasyon kendi kendine düşsün diye bekleniyor da hakikaten bu enflasyonu etkileyen temel kanallarda enflasyonun düşmesine neden olabilecek gelişmeler beklenebilir mi? O zaman Amerika'daki Federal Reserve'ün yani Amerikan Merkez Bankası'nın önümüz yakın dönem diyelim bir yıl vade içerisinde tutumu ne olacak? O tutuma baktığımızda Amerika'daki enflasyon yukarı doğru gittiği için Federal Reserve çok telaşlanmış durumda ve ciddi bir sıkılaştırma programı uygulayacak. Dolayısıyla dolar endeksinin yukarı doğru hareketinin güçlenerek belki de devam edeceğini öngörebiliriz. Yani şu anda dolar-euro paritesi 1.04'e kadar, 4'lü rakamlara kadar gerilemiş durumda. 1'e hatta 1'in altına düşmesini bekleyen uzmanlar var. Dolayısıyla bu kanalda pozitif bir etki beklemememiz gerekiyor. Yani döviz yükselecek, döviz yükseldiği için de maliyetler kanalıyla bizim enflasyon etkilenecek. İkinci ciddi şey enerji fiyatları üzerinde çok etkili olan petrol ve yine bütün yaygın olarak ithal ham maddeler ya da emtiaların fiyatları önemli. Burada da temel beklenti hem emtiaların hem petrolün, özellikle petrolün yukarı doğru gitmesi. Enflasyonun uluslararası koşullardan etkilenen kısmında bir artış trendinin, yani bu içinde bulunduğumuz patikanın belki de birazcık hızlanarak devam etmesini beklememiz gerekiyor. Peki yerel koşullara baktığımızda, yerel koşullarda yani seçim ekonomisi uygulanacak. Seçim ekonomisinden çok tecrübemiz var. Güçlü bir seçim ekonomisi yapıldığında bunun da enflasyon üzerinde, özellikle seçim sonrası çıkacak olan enflasyon üzerinde, yani önümüzdeki yılın ortalarından itibaren çok ciddi bir enflasyon baskısı oluşturacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bütün bu üç koşul, hükümetin politika uygulamaması, küresel koşullardaki olumsuz gelişmeler, yerel koşullardaki enflasyonist gelişmeler, üçü bir arada değerlendirilecek olursa bizim %100'ün üzerine çıkmamız TÜİK rakamlarıyla bile kaçınılmaz gözüküyor. Yani %100'ü geçersek süratle bugüne kadar hiç görmediğimiz, hiç alışık olmadığımız yıkıcı bir hiperenflasyona doğru gitme ihtimalimiz var. Üstelik enflasyonu engellemek için politika alanımız da çok dar. Çünkü durgunluk riski büyük. Bunun içinde bulunduğumuz durum son derece riskli, son derece olumsuz bir seyir izliyor. Eğer günün birinde anti enflasyonist bir politika uygulamak isteyen bir ekonomi yönetimi oluşursa bunun geri dönüşünün çok maliyetli, çok zahmetli ve çok uzun süreceğini de altını çizmek isterim. Bu bütün bu maliyetlerin ve acıların müsebbibi bugünkü ekonomi yönetimidir. Bunun da bir kez daha altını çizmekte fayda var. Pek olumlu bir şey söyleyemedim ama durum bu.